Ayrım 11.
1955 Ekim Kasım Milli İstihbarat Teşkilatı Başmüfettişliği Yüksek Katına İstanbul. Özü gazeteci Ümit Ersoy ve temasları hakkında. 12.09.1955. Birlik Gazetesi muhabir ve röportajcılarından Ümit Ersoy Keleşoğlu hakkında mütemmim malumat arz eden raporumdur. 1. Mezkür şahsın gazetenin sahip ve baş muharriri Hüsnü Faik ve neşriyat müdürü Ragıp Erol ile gizli toplantıları tevali edip gitmekte. Bu toplantılarda bizzat Ümit Ersoy'dan öğrendiğime göre gazetede gittikçe imtiyazlı bir şahıs durumuna girmekte olan Ümit Ersoy'un yürütmesi muvafık görülmüştür. Bu vaziyette A. Kore Harbi'ne iştirak etmiş ve yurda dönmüş subay ve as subaylar arasında harbin sebebi, cereyanı, sevki idaresi ve neticelerine dair büyük bir röportaj hazırlanacaktır. Zahiren Türk askerinin Kore'deki kahramanlıklarını efkar-ı umumiyeyi aksettirmek maksadıyla neşredilecek bu röportaj, hakikatte iktidarı meclisten geçirmeksizin Türk askerini Kore'ye sevk ve orada kırdırmış olduğunu gözler önüne sermek, Çinli ve Kuzey Koreli komünistlerin ne kadar kuvvetli olduklarını tebarüz ettirmek, Kunuri'deki Türk zayiatını mübalağa ederek ordu saflarında huzursuzluk doğurmak maksatlarına matuftur. Vakit kaybetmeyi sevmeyen Ümit Ersoy'un Yıldız'daki Harp Akademisi'nde kurmaylık tahsiline gelmiş, Zizi Yüzbaşı namıyla maruf Yüzbaşı Aziz diye bir subayla temas temin ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Mezkür şahıs bu yüzbaşı vasıtasıyla Kurmay Akademisi ve Yüksek Kumanda Kursu'na gelmiş subaylar arasında bulunan Kore gazilerini hulul etmeye çalışmakta, bu muhitten maksadına muvafık malumatı istihsal edeceğini ummaktadır. B. Saniyen memlekette her türlü yolsuzluğun ve istismarın alıp yürüdüğü, hükümet memurlarının dahi mahiyeti şüpheli münasebetlere giriştiği, hususiyle döviz kaçakçılığına ve karaborsacılığa tevessül ettiği yolunda bir seri yazı hazırlanması muvafık addedilmiştir. Ümit Ersoy'un ifadesinden anladığıma göre bu yazıların mihverini Hariciye Vekili Fatin Rüştü ile Bankalar Caddesi'ndeki birçok ve bu meyanda Akın Limites şirketinin ortağı ve kurucusu Seyit Sabri teşkil edecek. Fatin Rüştü'nün azası bulunduğu döviz komisyonundan Seyit Sabri'ye resmi kurla tahsis ettirdiği dövizleri Mumayi Leyh'in piyasada nasıl kara borsa fiyatına sattığı meydana çıkarılmaya çalışılacaktır. Ümit Ersoy, Baba Ali'ye geldiği günden beri herkesçe bilinen serbestliği, erkeklerle münasebetlerindeki fütursuzluğu ile Seyit Sabri'nin muhitine hülül edebilmek için Mumayi Leyh'in oğlu Akın'ı baştan çıkarmayı kafasına koymuş görünmektedir. Bilahare yaptığım araştırmaya istinaden diyebilirim ki, mezkür çocuğun Beyoğlu'ndaki pavyon ve varlarda umumiyetle solcu sanatçı ve muharirlerin devam ettikleri meyhanelerde kötü bir şöhreti vardır. Hayli genç yaşına rağmen kendisinin alkolik ve homoseksüel meful olduğu rivayet edilmektedir. Ümit Ersoy ilk hamleyi yapmış, müşterek dostları ressam Eşfak vasıtasıyla 1946 tevkifatı sanıklarından partili Seyit Sabri'nin oğlu Akın'la tanışmaya muvaffak olmuştur. 2. Ümit Ersoy'un bundan başka mezkür ressam Eşfak, müsteccel komünistlerden halen bir benzin istasyonunda çalıştığını bildiğim Ali İhsan, ileri gençler tevfikatında içeri alınmıştı, 46'da mahkum oldu. Çiçek Palas'taki Nazım Hikmet'i kurtarma toplantısının perde arkasındaki muhtemel tertipçilerinden aktör Galip ve benzeri müsteccel komünistlerle temasları temadi etmektedir. 3. Bu meyanda mühim addettiğim bir husus da şudur ki, tahsil bahanesiyle uzun müddet Paris'te ikamet eylemiş olan Ümit Ersoy, şimdi Milano'da olduğunu öğrenebildiğim bir İtalyan arkadaşı ile muntazam muhaberat halindedir. Muhaberatın mahiyeti hakkında maalesef hiçbir malumatım yoktur. Sadece Ümit Ersoy'un düşürdüğü bir zarfın üzerinden mektuplaştığı şahsın ismini kopya edebildim. Bu şahıs Milano şehrinde yaşamakta olup adı Gianna Mattei'dir. Ümit Ersoy ve faaliyetleri hakkında verebileceğim malumat şimdilik bundan ibarettir. Bana gösterdiği samimiyetten bir istifade mütemmin bilgi edinip arz edeceğimi tekrarlamaya lüzum yoktur. Bu vesileyle hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Birlik Gazetesi'nden İrfan. Bir insana rastlamak bazen bir hayatı değiştirir. 27 Mayıs sabahı saat 04.45 sularında Yüzbaşı Demir jipiyle Maçka'dan Dolmabahçe'ye inerken gözü taşlıktaki Şark kahvesine takılınca ister istemez bunu düşünecektir. Yıllardır subay subay komite komite oluşturdukları ihtilal o gece İstanbul'u ele geçirmiş, Ankara'nın gecikmiş olmasına aldırmayarak İstanbul Radyosu ihtilalin ilk bildirisini 10 dakika önce yayınlamıştı. Silahlı kuvvetlerimiz İstanbul, Ankara, Eskişehir ve diğer büyük merkezlerde 27 Mayıs saat 3'ten itibaren idareye ele almıştır. Bütün vatandaşlarımızın Yüzbaşı Demir harekatı ayarlayan sıkı yönetim karargahından İstanbul tarafında görevli birliklerin komutanı Albay Erdoğan'a gizli bir haber götürüyor. Sıkılgan pembeler sinsi mavilerle yüklü sabah karanlığında Şark kahvesini görmek kaşla göz arasında onu kaldırıp 5 yıl öncesini gazeteci Ümit Ersoy'la buluştukları akşamüstüne atmaz mı? O suya boğulmuş içi kestane kızılı dışı kül rengi sonbahar günü siyah tüy kalem gibi narin ve hafif o genç kadınla tanışmış olmasa şimdi işlerinden birisi olmakla övündüğü ihtilalin karıncaları arasında bulunmayacaktı. Her şeyi değil ama çok şeyi borçluydu Ümit'e. Kore dönüşü çeşitli düzeylerde üst üste uğradığı yenilgiler onu yıkmış, yaralı bir hayvan güreliği ve yırtıcılığıyla her gün biraz daha inine çekilmesini, dışarıya açılan pancurlarını kapatmasına yol açmıştı. Kuytularında acıların, düş kırıklıklarının, kendine güvensizliklerin, diş ağrıları gibi uzayıp gittiği yalnızlıklar arıyor. Hele bir bulmasın, bu sefer ateşinde ve öfkesinde kendisini helak ettiği iç hesaplaşmalarına kalkışıyordu. Ümid'in o akşamüstü parlak siyah naylon yağmurluğu, siyah yumuşak çizmeleri, yarısı örgü siyah eldivenleriyle merdivenlerin üst başında dal gibi görünüp şöyle inivermesi bile içindeki rezeleri kuyusun tutmuş kalın ve korkunç zindan kapılarını kapamış, belki sisli bir dalgınlığa, belki yaprak kızılı bir işlenmeye bakan ama aydınlığı iyimser ve verimli yeni pencereler açmıştı. Yağmurdan mı neyse kahvede kimseler yoktu. Bahçe tarafındaki camların önünde baygın bir çift. Elinde mercek gazetesine eğilmiş burnuyla çift sürerek satır satır okumaya uğraşan dünyasından geçmiş bir ihtiyar. Bir de Demir. Boğaz'a ve Marmara'ya egemen masalardan birinde önünde bir roman. Karamazov kardeşler. Tanışmaları kolay olsun diye telefonda üniformalı geleceğini söylediğinden yağmurluğunu vestiyerde bırakıp salona girer girmez Ümit duraksamadan ona ilerledi. Siyah saçları inanılmayacak kadar kısa kestirilmiş, gözleri inanılmayacak kadar iri, boynu inanılmayacak kadar uzun bir kız. Yüzbaşı Demir buluşmayı ayarlayan Zizi yüzbaşının gülerek söylediklerini hatırlıyor. Yok canım, güzelliği kim kaybetmişti o bulmuş. İnce, uzun, zarif. Alımlı da sayamam doğrusu. Hatta bak ne diyeceğim, alafrangalığı mı yoksa değişikliği mi bilemem bir acayip yanı var ki insanı itiyor. Uzun yıllar Avrupa'da okumuş, gavurluk bulaşmış belki. Hasılı alışmadığımız bir kadın. Kore gazileriyle röportaj yapıyormuş, aklıma sen geldin. Orada evinde pinekleyip duracağına. Zizi yüzbaşı sarı bıyıklarının toz yaldızını üstüne başına döke döke öğüt vermeyi unutmamıştı ama. Bana bak, lafına dikkat et. Gazetesi fena muhalif. Karıya da solcu diyorlar bu zamanki zamanda. Yüzbaşı Demir ayağa kalkmıştı. Ümit yürümedi de kedi yumuşaklığıyla oraya doğru sanki aktı. Suçlu suçlu gülümsüyordu. Geciktim yüzbaşım, affedersiniz. Hanidir yola çıkacağım, gazetede oyaladılar. İkide bir Ankara arıyor. Menderes Ekrem Hayli ile Kara Osmanoğlu'nu partiden atacakmış. Genel merkezi sorguya çekilmişler. İspat hakkı önergesinden imzalarını geri almaları isteniyor. Reddetmişler. Bomba gibi haber. Menderes kongreye gidiyor ya, ispatçılarla orada mücadeleyi göze alamadı galiba. Bunları bir çırpıda söylemişti. Yüzbaşı Demir alnındaki yara izini gizlemeye çalışarak onun altına bir sandalye çekti. Sonra en dokunaklı, en derin sesini aradı. Ne diyorsunuz? Son derece mühim. Partisini parçalayacak böyle giderse. Ne yapacağını bilmiyor bu adam. Acaba yüzbaşım yoksa fazla mı biliyor? Ümit oturur oturmaz besbeli çok tekrarlanmış alışkın hareketlerle çantasından yenice paketini, zippo çakmağını ve siyah ebonit ağızlığını çıkarıyor. Davranıp ondan önce çakmağını kavrayan Yüzbaşı Demir'in avucundaki aleve eğilerek ''Bütün yaz diyor, taşlığa taşındık. İsmet Paşa evine geldi, mübareğin misafiri eksik olmaz. Hele muhalefet işbirliği yapacak diye Bölükbaşı ile temaslara başladıktan sonra ne yapalım, postu buraya serdik, siz nerede buluşalım?'' deyince... Ağzıyla işaret ediyor. O zaman tabii mevsim müsait, bahçede oturuyorduk. Ağaçların altı serin olur, manzara fevkalade. Durgunlaştı biraz. Yoğun sis yüzünden mavimsi bir loşluğa bürünmüş Boğazı ve Marmara'yı camlara çekilmiş bir manzara halinde yeni fark etmişti. Ağzını dudaklarına götürdü. Burun deliklerinde incecik bir duman çizgisi. Şimdi de güzel dedi. Güzel ve hüzünlü. Yüzbaşı Demir o zaman gözlerine bakabiliyor. Nasıl kocaman şeyler bunlar böyle. Çok yakından, ikisi burnunun üzerinden sanki birleşik, süt mavisi bir zeminde aralıksız renk değiştiren sihirli iki yuvarlak leke. Şimdi koyu, içi sıra çıtırtılı kızıl kıvılcımların uçuştuğu vapur dumanı. Az sonra derinliklerinde gizli neonlar uyanmış gibi eflatuna çalan hareli bir morluk titreşe titreşe yayılıyor. Yağmura baktı mı kül mavisiyle karışık kum sarısı, denize baktı mı yoğun, handisa bıçakla kesilebilir bir lacivert. Yüzbaşı Demir yanı başında siyah bir lale gibi biti veren bu ince kadının yanar döner gözlerinden etkileniyor. Alttan alta tut ki sarhoş. O sırada garson kır saçları yağlı kıvırcık sarkık bıyıkları ağzına giren bir Rum. Ümit olmadığını bile bile kahve olsaydı dedi. Garson gülüyor. Kahve nerede bayan, tadını unuttuk. Ümit ondan çok Yüzbaşı Demir'e biraz da sıkılarak içki istesem dedi çok mu ayıp olur? O nasıl söz, emredersiniz? Öyleyse vodka, limonlu, sahici limon sıkılacak, öyle limon tuzu ile filan yapıyorsunuz sakın ha. Sonra konuşmasının biçimini, sesinin tonunu değiştirmeksizin aynı rahatlık ve kolaylıkla konuya daldı. Yüzbaşı da bilirmiş ya, Menderes ne yapıp yapıp Amerika ile uyuşmayı kafasına koymuş. Belki Ruslardan korkuyor, bir ara boğazlardan üsmüs istemediler mi ondan. Belki memleketi küçük Amerika yapmanın tek çıkar yoludur sanıyor. Sanır, yalnız Amerika böyle kafana estiği gibi anlaşamıyorsun. Koskoca bir çıkar düzeninin merkezi, ancak o düzene katılırsan, buyruklarına uyarsan yanaşıyor. Yanaşması da neden? Kara gözlerine bayıldığından mı? Yo, hayır, çıkarlarını kullansın diye. Demokrat Parti çoğunluğunun çıkardığı yabancı sermaye teşvik kanunu neymiş? Bu değil mi? Ya ülkede petrol arama ayrıcalığını yabancı şirketlere bağışlayan petrol kanunu? Aynı şey. Aslında Menderes'in meclise danışmadan Kore'ye asker göndermesi de Amerika'nın gönlünü böyle yapacağını ummasından. Öbür iki davranışının tıpkısı. Ama Türk askeri hiç üstüne gerekmeyen bir savaşa bulaşırmış, pisi pisine kırılırmış, adamın umurunda mı? Dirseklerini masaya dayayıp kollarını dikmiş, artist ellerini bileklerinden kesilmiş gibi aşağıya sarkıtıyor. Sağ eli parmakları arasında uzun siyah ağızlıyla bir balıkçıl. Gözlerini açı açı sözünü bağladı. Düşündüm ki Kore'den dönenlerle görüşür, uğradıkları belaların dökümünü yaparsak elde edildiği ileri sürülen siyasi başarının beyhudeliği meydana çıkmış olur bu bakımdan. Yüzbaşı Demir durup dururken onu hiç dinlemediğini fark etti. Harıl harıl ilk gördüğü andan beri içinde büyüyen yakınlık duygusunun nereden doğabileceğini araştırıyordu. Hay Allah, gözüm ısırıyor yahu, yapmacıksız inceliğini, hüzünlü durgunluğunu, zeytin yeşili esmerliğini. Başka bir hayatta dayanılmaz şartlar altında sanki beraber olmuşuz. Müthiş, tarife sığmaz heyecanlar çekmişiz olacak şey mi? Ne dedi Zizi Yüzbaşı? Bu kız Avrupa'dan birkaç yıl önce dönmüş, ben oralara adımımı atmadım. İstanbul'da yaşadığım müddet belli, peki nasıl oluyor da? Ümit görevine düşkün gazeteci özeniyle küçük blok notunu çıkarmıştı. Gülümseyerek ilkin dedi, fişinize bir göz atalım. Bakalım topladığım bilgiler doğru mu yanlış mı? Evet, Yüzbaşı Demir Çukurcalı, 1339. Bursa Muradiye doğumlu, babası Mehmet Ali Feyzullah, annesi Emine Suat. Annesinin adını duyar duymaz bunaltıcı yaz sıcağında bir pencere açıldı. Telli kavakları sarmış görünmez Ağustos böceklerinin titreşerek alçalıp yükselen Z üzerine çeşitlemelerle dolu çığırtısı odayı dolduruyor. Yüzbaşı Demir, öğle sonu sıcağının sersemliğiyle yatağın başucundaki ceviz komodinin çekmecelerini çekecek oldu. Yıllardır yapmadığı şey Muradiye'deki evde bu oda, onun askeri lise öğrenciliği odası. Çekmecelerde ne olabilir ki? Yaprakları sararmış eski kitaplar, çoktan atılması gereken görev defterleri, birkaç resim. Hayret, en alt gözün gerisinden o güne değin evde gördüğünü hiç hatırlamadığı süslü bir kutu bulup çıkarıyor. Mor kadifeyle kaplı büyükçe bir kutu. Kapağına iri ve sarı kayısı gülleri boyamışlar. Köşesinde eski harflerle bir iki satır, yanında Fransızcası. Confiseur Le Bon, Pere Konstantinopol. Yüzbaşı Demir bilinmez hangi dürtüyle açıyor kutuyu. Aa, mavi ipek kurdelayla bağlanmış bir deste mektup. Pembe fantezi zarflar, kurdeleye iliştirilmiş eski harflerle bir etiket. Peki kimin mektupları bunlar? Hem burada ne arıyor bu kutu? Yüzbaşı Demir hayretle karışık öyle bir meraka düşüyor ki artık ne sıcağın ter olup burnundan damladığını fark edebiliyor, ne Ağustos böceklerinin adamı çılgına çeviren zırıltısını. Eski yazıyı bir okuyabilse nerede? Yarım yamalak Osmanlı puluna vurulmuş damganın Latin harfleriyle yazılı bölümünü sökebiliyor ancak. 21-5-1919 Pere Konstantinopol. Hay Allah, 1919 Mayıs'ı demek, mütareke yılları demek. Mütareke yıllarında İstanbul ağır yaralı olarak uçakla yurda nakledilmiş. Ankara'da Gülhane Askeri Hastanesi'nde 3 ay tedavi, sonra 6 aylık hava değişimi, arkasından kıtaya tayin. Son defa Çankırı Piyade Okulu'nda görevliyken hastalığın nüksetmesi, yeniden 6 aylık bir hava değişimi, nasıl, tamam mı? Ümit şimdi koyu vişne çürüğüne dönen gözlerini koskocaman açmış Demir'e bakıyordu. Yüzbaşı suçlu suçlu toparlandı. Siyah kaşları kalın ve düz, dişleri enli, ağzında yanmamış cigarası tebeşir beyazı bu garip kadın, ister misin onu dinlemediğini saptamış olsun. Ne ayıp, ne ayıp. Çakmağına davranarak çabucak doğruladı. Elbette dedi, elbette efendim. Ümit masanın üstüne havai mavi bir duman çilesi dağıtıyor. Adım Ümit, yakınlarım Ü diye çağırır. Evet Ümit Hanım, tamam. Ümit'in gözlerinden yumuşak bir şefkat pembesi geçti. Dokunaklı anne sesini andıran bir sesle ''Hep o baş dönmesi mi yüzbaşım?'' diyor. ''Evet, hep o baş dönmesi. Aylarca sere serpe yatamadım. Bir yandan öbür yana dönmek mesele. Asansöre binsem dünya başıma yıkılır. Koşan bir çocuğa bakamam.'' Bir süre sustular. Dışarıda yağmur hızlanmıştı. Birden meydana çıkan yılan hışıltılarıyla sessizliği dolduruyordu. O anda ikisi de neden camdan baktılar bilinmez. Gördükleri kederli bir şeydi. Bastıran akşam karanlığıyla katmerlenmiş yağmur karanlığı. Haremin salacağın üstünde soğan moru leylak rengi arası korkutucu bulutlar. O kadar alçalmışlar ki deniz nerede bitiyor, gök nerede başlıyor belirsiz. Marmara'da yağmur sislerinden ağır ağır soyunularak dev bir tanker peydahlanıyor. Uzay boşluklarından sanki dünyaya inen yanlış bir uzay gemisi. Üsküdar'ın ışıkları ıslak ıslak yandı. Kuzguncuk, Vaniköy tarafları, Boğaz'ın üst yakası gece olmuş bile. Ümit ağızlı ince uzun parmaklarıyla dişleri arasında yağmura dalmıştı. Duygulandı da, gizlemeye mi uğraşıyor, duygulandıysa neden? Yüzbaşı Demir'in bir türlü geçmek bilmeyen baş dönmesinden mi, şehrin üstüne yıkılan bu harami karanlığından mı? Ansızın döndü, öbür elinin ucundaki kitabı çevirip adını yüksek sesle okudu. Karamazov kardeşler. Ardından bir duman perdesinin örttüğü şakacı gülüşü. Vay canına be, Dostoyevski ha. Yahu biz asker kısmı okumaz diyebiliriz. Halbuki bakıyorum. Demir utanmıştı, başı neydi, doğru biliyorsunuz diye kemküm etti. Harbiye gazete girmez, usuldendir. Bendeki merak gülhanede başladı. Yat yat vakit geçmiyor. Valideye yazıp kitap istedim, sağ olsun göndermiş. Bir iki üç derken baktım kütüphaneler dayanmıyor bana. Hele tebdil hava alınca ne yaparsın, iş yok güç yok. Garson Ümit'in içkisini getirdi. Akşamdan mı yağmurun ışıltılı dokumasından parıltılı hayaletler haline kesilip gelen 2-3 yeni çiftten mi nedir? Kahvede iyi kötü bir canlılık seziliyor. Işıkları yaktılar. Gizli hoparlörlerden cızırtılı bir de müzik. Bayağı sesli bir kadın, Amerikalı olmalı, Demir'in duyar duymaz ellerini titreten o şarkıyı söylüyor. Good night İren, good night. Ümit titremeyi içkisini yudumlarken gördü. Açık bir yara görmüş gibi irkildi. Durumun ne kadar ağır olduğunu anladı. İçine o anda tozlu bir yapışkanlık sıvanmıştı. Bardağı yerine koyarken, öğrenmek istediğim ilk şey dedi, şudur. Kore'de savaşanlar gerçek durumlarını müdrik midirler? Diyeceksiniz ki nedir bu gerçek durum? Amerikalı bir yetkilinin ağzından öğrendiğimi sanıyorum. Bizim gazetelerde haber diye çıkmıştı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mr. Martin demiş ki, cümlesini askıda bırakıp bloknotuna eğiliyor. En iyisi aynen okumak. Bir Amerikan askerinin bakımı yılda 11 bin dolara mal olmaktadır. Dünyanın en iyi savaşçılarından biri olan Türk askerini donatmak için yılda 570 dolar yeter. Türk askerinin cesaret ve yiğitliğini Kore'de gördük. Ümit ağzından uzun bir soluk alıyor, dumanları ağzından burnundan salıverirken acı acı gülümseyip, yahnisi kötü olmayan ucuz et diyor. Gerçek durum işte bu. Çıkarları için kullanacakları kurbanların maliyetini hesaplamışlar. Birdenbire Kore. 1951 mi oluyor? General Ridgway'in 8. Ordu komutanlığına geldiği günler. İnce buz levhalarından farksız buğulu saydamlığı maviye çalar bir gök. Diz boyu kar. Tugay 25. Tümen emrinde keşfi taarruzi görevi almış. Kumyang Jongni dolaylarında savaşıyorlar. Herkesin canı burnunda. 185 rakımlı tepeyi güç bela düşürdükleri akşam açıkta kar üstünde gecelemişlerdi. Hava saldırısı korkusundan ateş yakmak yasak. Yüzbaşı Cevdet donmuş parmak uçlarını sarımsak dişleriyle ısıra ısıra canlandırmaya çalışırken diyordu ki, ceddine rahmet, bizim albay baba adam, geçen de ne dese beğenirsin, taarruz icap etti mi Amerikalılara düz arazi veriliyor dedi. Bize nerede çetin tahkimatı rabıtalı dağ tepe varsa orası. Onlar muharebenin safhasını sürüyorlar, biz cefasını çekiyoruz. Bugün bize kök söktüren tahkimatı hele bir düşün kurban, cello haksız mı? O gece geç vakte kadar Ümit sordu, Demir karşılık verdi. Yemeği birlikte yediler. Bonfile, Rus salatası, krem karamel. Ümit şaşırtıcı bir düzenle cigaralarını birbiri ardınca ağzına, ağzını biçini dudaklarını ekliyor, içkisiyle sulayarak dumandan inanılmaz imgelem ağaçları büyütüyordu. Yüzbaşı Demir içmedi. Söyleşi koyulaştıkça Ümit ne kadar rahatlıyor, aralıksız renk değiştiren bakışları nasıl anlamlı ve ısrarlı, yakınlığı nasıl sıcak ve içten oluyorsa, Demir o kadar içine kapanıyor, alışmadığı bir serbestlikle üstüne gelen bu genç kadından gözlerini kaçıra kaçıra saklanmaya çabalıyordu. Ümit bunu anlamadı mı? Elbette anladı. Yine de buluşup konuşmayı sürdürmeleri gerektiğini iddia etti. Ne çok şey vardı daha öğrenmek istediği. Memleket olarak Kore, Çinlilerin durumu filan. Şark kahvesinden çıkmışlardı. Sinsi adımlarıyla yağmur partal giysileri sırılsıklam aşağılık bir hırsız gibi pısır pısır çevrelerinde dolaşıyor. Maçka'dan ağaçlı karanlığa girip arka yoldan Harbiye'ye yürüdüler. Bir dolmuşu atlayıp tarla başındaki bekar pansiyonuna gidecek olan Ümit, Yüzbaşı Demir'i orada evinin kapısında bıraktı. Elini kuvvetle sıkıp gözlerini arayarak, ''İyi geceler'' dedi. ''Yakışıklılık suç sayılmaz yüzbaşım. Sonra bir buyruk. Yine görüşeceğiz.'' Sabaha karşı Yüzbaşı Demir korktuğuna uğruyor. Çarpıntılı uykusunun boğum boğum yıldız alacasına açıldığı bir yerde küt. ''Mama sen şömisen.'' Önce bayrak alı koyu bir ruja doyurulmuş, yağlı kırmızı ışıldayan şehvetli dudakları. Kalın ve uzun King Edward brosunu hafifçe ısırmış, düzgün beyaz dişler. Büklüm büklüm puslu sarı bir duman salıveren gizemli ağız boşluğu. Arkasından saçları ve kaşları usturayla kazınmış dazlaklı jilet mavisi başı. Mavi yaldızlı göz kapakları, şakaklarına uzatılmış ağır takma kirpikli gözleriyle. Bir ara nasıl oluyorsa uçakta Zizi yüzbaşının gösterdiği o resmin canlısı görülüyor. Yaprak cigarası öteki ağzının kahverengi dudakları arasında apış arasının örümcek kızıl tüylerine gömülmüş, ateşi bir tehlike ışığı gibi kıpkızıl. Yo hayır, aslında öpüşüyorlar. Mama San Şömise'nin dili bonbon pembesi bir yılan balığı, ağzına akıyor, hop bu yana atıyor kendini, hop o yana. Yüzbaşı Demir boynundan yukarıya Mama San Şömise'ni okşamaya kalkışmış, kaygan dazlaklığın altından kazınmış saçların iğne uçları parmaklarına batıyorlar. Dudaklarını kadının dişlerinden, ağzını içindeki tek durmayan yılan balığından kurtarabilse, duygusunun iğrenme mi yoksa iğrenmeye benzer irkilmelerin sakladığı hoşlanma mı olduğunu anlayabilecek. En korkuncu Mama San Şömise'nin buhar gibi ıslak ve yakıcı soluyla kulağına eğilip şimdi senin pronu içeceğim deyişi. Ne deyişi be, demesiyle bacaklarının ortasına öyle tutkusal bir eğiliş eğiliyor ki yüzbaşı Demir'in kulakları başlıyor uğuldamaya. Gözlerinde bir zevk baygınlığının pırpır kelebekleri, bütün kaslarında şiddetli bir kasılma, soluğunda hızlılık. Soğuk bir yağmur loşluğuna uyandı, pencere camları sanki kararmış gümüşten. Bir yerde inatçı damlalar saniye aralıklarıyla şıpırtılı bir zemine düşüyorlardı. Odanın gizli fare tersi, soğuk izmarit ve küf kokuları gezinen havasında kalın, ürpertici, tüylü bir nem birikmişti. Tenine ıslak bir yarasa yapışmasından farksız. Yüzbaşı Demir saatine baktı, 3:28. Bacakların arasında erkekliği yine tahta gibi sert, havan eli gibi dik. Bunun farkına varmasıyla dikliğin erimesi, sertliğin çözülmesi bir oluyor. Allah kahretsin. Kore dönüşü gülhanedeki ilk gecelerinden beri hep böyle. Önce Mama San Şömisen, birbirinden kışkırtıcı iki ağzı müstehcen yaprak cigarası toz mavi dazlaklığıyla rüyasına ruh gibi girip şehvet oyunlarının birinden öbürüne geçerek onu çılgına çeviriyor. Sonra bir uyanıyor, öfkeli bir kobra diriliğiyle ayakta bulduğu erkekliği dakikasında utandırıcı bir yumuşaklığa dönüşüvermiş. Yüreğini oyan, duvarları yumruklaya yumruklaya onu bağırmaya iten bir pörsüklüğe. Uyuyamayacağını bildiğinden kalktı oturdu. Roman mı okusa? Aklını kitaba verebilse ne iyi, bir türlü veremiyor. Kafasına ya o gün tanıdığı Ümid'in neden o derece aşina geldiği takılıyor, ya Mama San Şömise'nin bayrak alı rujla sıvamış, pis sarı dumanlar sızdıran oros bağızı. Hatta Aysel. Göl yüzü aydınlığı donuk donuk ışıldayan bir aynada kıvamlı sarışınlığıyla gözleri halka halka mor ona diyormuş ki, dediklerini hatırlamak demiri yıktı. Kılcal bir damarı mı koptu, bilinmez bir yerinde incecik bir kemiği mi kırıldı ne, kendini tutamadı, yumruklarını ısıra ısıra bir süre sessizce ağladı. Kalfanine, dişsiz ağzı, oyalı yemenisi, iple tutulmuş gözlükleriyle hayalinde belirmiş, teselli olsun diye saçlarını okşamaktaydı. Bereket öğle üstü yüzbaşı Aziz'le buluşacakları aklına geliyor da işlenmekten kurtuluyor. Önemli bir buluşma bu, tehlikeli de. Yüzbaşı Aziz bir zamandır Yıldız'da Kurmay Akademisi'nde okuyor. Dokundurduklarına bakarsan oradaki bazı subaylar ihtilalci bir komite örgütlemişler. Büyük sır ha, tantuna gider adam. Yüzbaşı Demir Bursa'dan İstanbul'a bu defaki gelişinde eli değer değmez Kore'deki silah arkadaşını aramıştı elbet. Akademiye devam ettiğini o zaman öğrendi. İki gün sonra mı ne Beşiktaş iskelesinin üstündeki kahvede buluşup konuşuyorlar. Ne gerilimli günlerdi o günler. Eylül'ün ilk haftası Kıbrıs mitingi, sessiz yürüyüş filan derken Kantar'ın topu kaçıyor. Nereden çıktı anlaşılamayan kara bir kalabalık Beyoğlu'nu basıyor mu sana? Rum mağazalarından başlayarak cam çerçeve ne bulursa indiriyorlar. Kiliseleri yakıyorlar. Rezillik kıyamet. Bayar'la Menderes İstanbul'dan Ankara'ya gitmekteymişler. Yarı yoldan Palas Bandıras dönüp duruma el koyuyorlar. Gecesi sıkı yönetim. Ölüler dahil bütün solcular gözaltına alınıyor. Yüzbaşı Demir vapurdan kumaş toplarının tramvay rayları boyunca sokaklara serildiği bir yağma şehrine inmiş, rastgele sanık toplayan kolluk kuvvetlerinin elinden üniformalı olması sayesinde kurtulmuştu. Camları tuzla buz edilmiş vitrinler, mağazalarda ne varsa sokaklara kusmuşlardı. Kusuş ki ne kusuş. Buzdolapları, avizeler, hesap makineleri, antika ev eşyası, insanüstü güzellikleri herkesi büyüleyen plastik mankenlerin kopuk kol ve bacakları şurada burada atılıyor. Aydınları görünmemiş bir ışık yağmuru olarak kaldırımlara yağmış berber dükkanlarından keskin kolonya kokuları haydut gibi etrafa saldırıyordu. Bazı özel otomobiller alt üst edilmiş, bazıları yakılmıştı. Havada can kurtaranların uzayıp giden canavar düdükleri, ara sokakların kuytularında askeri jipler, yangından yangına savrulan itfaiyecilerin kaba koşuşmaları. Gördüklerinin belki daha önce malulen mütekayit Yarbay Baba Saffet'le konuştuklarının etkisinde Yüzbaşı Demir, boğaz esintisinin akşam gazetelerini, yorgun kadınların renkli başörtülerini durup dururken uçurduğu yumuşak ve serin o Eylül akşamı, doğrusu gidişattan kaygılandığını söyleyince, Zizi Yüzbaşı sırmalı bıyıklarıyla ağzının çevresini yaldızlaya yaldızlaya bir güzel gülmüş, sonra da ordunun artık sabrının tükendiğini ona açıklamaktan çekinmemişti. Nedeni çokmuş bunun. Ne biçim demokrasidir anlayamadık birader. Esasında hürriyet manasına gelmez mi bu bok yiyen? Ne hürriyet ne hürriyet. Adam ikinci seçimini kazanıyor. Nasıl bir kazanmak? Tulum tulum yahu. Eh rahatlar diyorsun. Sen misin diyen. Küt seçim kanununu değiştiriyor. Pat memurun kanununu değiştiriyor. Muhalefete rey verdi diye hadi Kırşehir'i vilayetlikten kazalığa indiriyor. Matbaat üstündeki tazik ayrı bahis.